Kıymetli Arkam Radyo dinleyenleri, Bir Gariplerin Kitabı programında daha Profesör Doktor Ethem Cebecioğlu hocamızla beraberiz. Öncelikle hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyoruz. Muhterem hocamız bu programda bize Esad Efendi Hazretleri'nin hayatından, hatıralarından, tasavvufi görüşlerinden bahsediyorlar. Kıymetli hocam, bir önceki programımızda Esad Efendi Hazretleri'nin Mürşid-i Kamil'e intisap etmenin faydalarıyla alakalı görüşlerinden bahsediyordunuz. Yani Mürşid-i Kamil'e intisap etmek ve onun verdiği adaba, verdiği evrada uygun bir şekilde hayatı idame ettirmenin faydaları nelerdir? Buradan devam edebilir miyiz? Bunlardan bahsedebilir misiniz?
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Evet Vahidçiğim, Mürşid-i Kamil'e intisap etmek.
Evet.
Onun verdiği Estağfirullahlar, La ilahe illallahül melikül hakkül mübin, Allahümme salli ala Muhammed, verilen Allah dersleri, verilen La ilahe illallahlar, verilen evet. Murakabe dersleri, bunları, bu vazifeleri adabına, usulüne uygun olarak yapan bir müridin kalbine Allah'ın zikri nakş olur ve iyice yerleşir ve bu kimse Rabbini içinden yalvararak ve Allah'tan korkarak
evet.
ve yüksek olmayan sesle sabah ve akşam zikret, gafillerden olma. Yani kalbe Allah zikrinin nakş olması. Nakış öylesine ki bir taşa nakış yapılır. Bir tahta oyularak, bir demir işte törpülenerek. Yani suyun üzerine nakış yapamazsınız mesela.
Evet.
Havaya nakış yapamazsınız. Ama burada nakış yapılan yer kalp metafizik bir yerdir.
Evet.
Ve kalp zaman mekan ötesidir. Zaman ve mekansız olan Allah'ı zaman ve mekansız olan kalbimize yerleştirmek ve kalbimizde sabit hale getirmek, Kur'an-ı Kerim'in tabiriyle kavli sabit haline getirmek. Yani değişmeyen ve değişkenler.
Evet.
Değişmeyen bir ayak, bir sabit. Sürekli Allah'ı hissederek, Allah'ı zikrederek, zikretmek, hissetmek, Allah'ı hissedip yolda öyle yürümek. Allah'ı hissederek çarşıda, AVM'de, pazarlarda, alışveriş yerlerinde alışveriş yapmak. Yine Allah'ın var olduğunu hissederek, huzurunda olduğunu bilerek, huzurlu olarak, huzurda olarak kitap okumak. Huzurda olarak namaz kılmak. İşte Allah'ın, evet. zikrullahın nakşolunmasının ifade ettiği mana insanın metafizik dünyasında ve düşüncenin de ortaya çıkmış olduğu kalp dünyasında, metafizik dünyasında mal, mülk, gezme, tozma, dedikodu, moda, altın, gümüş, para, dolar vesaire, makam, mevki, şu bu kalpte onlar da nakş olabilir. Evet. Nakış olabilmesi için ısrar şarttır. Onun için zikirde resitasyon esastır.
Tekrar.
İstimrar esas. Onun için ya eyyühellezine amenü zikrullahe zikran kethira. Allah'ı çok çok zikredin. Hani istimrari olarak, ara vermeden, kesintiye uğratmadan, non-interrupt, yani kesintisiz Allah'ı zikretmek. Bu şekilde olursa
o zaman nakış oluyor.
Nakış o zaman meydana geliyor. Bu da sürekli Allah Allah deme lüzum yok. Allah'ı düşünüyorsunuz. Bir rahatlama ve huzur hali oluyor. Ya eyyetühen nefsül mutmeinne.
Evet.
Ve hatta ela bi zikrillahi tatmeinnül kulub. Kalpte bir rahatlama olayı oluyor. Neyle? Bi zikrillahi. Allah'ı zikir suretiyle.
Evet.
Allah'ı zikir vasıtası. Zikrullah aletiyle. Vasıtasıyla siz kalpte huzur elde ederseniz O huzur kalbinizde var mı? Varsa dünyanın en sıkıntılı yerlerine girebilirsiniz. Yeter ki kalpte o huzuru hissedin, yaşayın. O huzur hali işte murakabede elde edilir. Daimi zikirde olmuş oluyor. Sürekli Allah Allah Allah da diyebilirsiniz. Ve hatta iç âleminizde Allah'ın varlığını entüisyonik yolla, sezgisel yolla, ilhami yolla, işte insanın zamansız mekansız olan yönüyle, yani sezgi yönünü kullanarak, kalbin hissedici yönünü kullanarak,
evet,
o şekilde Allahü Teala'yı kalbinde bulabilmek ve bir yandan da dünya işini yapmak. Ricalun la tulhihim ticaretun ve la bey'un an zikrillah. Allah'ın zikri var.
Evet.
Bir de alışveriş var. Allah'ı zikir ve alışveriş. Yaptığınız alışveriş Allah'ı zikirden alıkoymayacak.
Evet.
Allah merkezde, alışveriş etrafta, periferi, çevre. Alışveriş ve dünyamız, yaşadığımız dünya çevre.
Evet.
Ama Allah merkez. Biz ise parayı, alışverişi merkez yaptık. Allah bayağı çevrelerde kaldı.
Uzaklarda.
Evet, uzaklarda kaldı. Ve dolayısıyla hayatımızı Allah'a hiç sokmuyoruz. Sokmadığı için de günahları çok rahat işliyoruz. Çünkü uzakta olan Allah bizi denetleyemez. Allah kendisi açısından bizim şah damarımızdan, nahnu akrabu ileyhi min hablil verid, şah damarından daha yakın kendi açısından.
Evet.
Ama bizim açımızdan Allah daha yanımıza gelmedi. Allah daha ufukta gözükmüyor. Ne zaman getireceğiz? Yakın olduğuna biz ne zaman inanacağız? Bu imanı ne zaman iç alemimizde, kalbimizde inşa edeceğiz? Allah daha yanımıza gelmemiş. Gelmediği için bizim davranışlarımızı Allah'ımız kontrol etmiyor bizim. Allah yanımıza geldiği zaman Allah bizi kontrol eder hale gelecek. Daha gelmedi. Onun için dedikodu yapıyoruz. Dedikodu yaparken birisi geldiği zaman hemen susuyorsun. O gittiği zaman devam ediyorsun. O gittiği zaman Allah var mı? Var. Peki Allah'tan niye utanıp da susmuyorsun? Falanca kişi geldi, susuyorsun. Allah var sürekli. Ondan niye utanmıyorsun? Kul Allah'tan daha büyük olmuyor mu senin için bu durumda?
Evet.
Davranışın Allah'ı inkar etmiyor mu? Davranışa bağlı ateist değil misin sen? O zaman kendine bir çeki düzen ver.
Yani bir gaflet hali oluyor değil mi?
İşte Allah merkezde, dünya evet, alışveriş çevrede, periferide kalacak. Yani evet, santrifüj güç Allah olacak. Merkez sabit, kavli sabit o. Sabitin olduktan sonra değişkenin ne olursa olsun önemli değil. Bir Allah var mı merkezde? Ben onu görmem lazım. Varsa
evet,
periferi düzgün olur. Merkezinde Allah yok, para varsa çevren de senin paraya göre şekilleniyor. Hayatını para şekillendiriyor senin. Siyasi hırsların çevreni şekillendiriyor. Davranışlarını, bakışını, gidişini, oturuşunu, konuşmanı, üslubunu, tarzını. Çünkü sen paraya tapıyorsun. Çünkü sen güce, erke tapıyorsun. Onu tanrılaştırıyorsun. Dolayısıyla senin Cenab-ı Allah'a olan uzaklığın içten de dıştan da, merkezden de, çevreden de Allah'a uzaklığın bir göstergesi ve bir tür davranışa bağlı aktüel ateizm olmuş oluyor. Davranışa bağlı edimsel ateizm, edimsel olarak tanrı tanımazlık oluyor. Hı-hı. Onun için kalbe zikrullah'ın nakşolunması meselesine anlattığımız zaman
evet,
sabitlemek manasına geliyor. Tahtayı tahtaya çiviyle sabitlemek. Onun için sanki elimizde, efendime söyleyeyim, çekiç var. Çiviyi almışız. Allah diye kalbimize Allah çivisini çakıyoruz. Onun için kalbe zikir darp edilir. Yani çakılır. Ve orada kalır. Eğer zikir tekrar edilirse ilk başlangıçta
evet,
sözlü zikir, yani cehri zikir, arkasından da hafi zikir, arkasından murakabe geldiği zaman artık orada Allah sabitleşmiştir. Allah nakış olmuştur. İstesen de istemesen de sürekli sende bir huzur hali var. Dışarıdaki ölümler, dışarıdaki yıkımlar, dışarıdaki sevinçler, artılar, eksiler, onun karşısında tam nötr bir insan haline geldin. Bu durumda sen la tefrahu bima ataakumullah. Allah sana bir şey verdi ama sevinemezsin. Ve la te'sev ala ma fatekum. Elinden bir şey aldığı zaman da üzülmezsin. Böyle insana nötr derler. Yani hem artı hem eksidir. Yani zıtları birleştirmiş. Yani insanı kamil olmuştur. Anlaşıldı?
Evet. Hocam ayet-i kerimede Allah'ı unutan ve bu yüzden Allah'ın da onlara kendilerini unutturduğu kimselerden bahsediliyor. Yani demek ki Allah'ı unutmak aynı zamanda Cenab-ı Hakk'ın kişinin işte kendisini unutturması, bu Haşr suresi 19. ayette ne anlama geliyor yani bu?
İşte hadis-i şerifte de men arefe nefsuhu fakat arefe rabbehu, bu hadis-i şerife zayıf diyorlar. Uyduruk diyen ne var? Vallahi istediği kadar zayıf, istediği kadar uyduruk olsun.
Yani kelam-ı kibar diyenler var.
Evet. Kelam-ı kibar diyenler de var.
Evet.
Bu ayet-i kerime bu hadisten daha kuvvetli. Ayet bu.
Evet.
Aynı manaya geliyor. Bizim tasavvuf erbabı da ısrarla men arefe nefsuhu fakat arefe rabbehu kullanıyor. Hiç olmazsa kelam-ı kibar diyerek kullan da onun yerine bunu daha mükemmel ifade eden Allah'ı unutan kendi nefsini unutur.
Tabii.
Nefsini hatırlayan Allah'ı hatırlar.
Yani bir hakikat yani bu.
Tabii. Evet. Nefsini bilmek, nefsini tanımak. Tabii. Yani yüzleşmek, muarefe. Sen kimsin? Mesela benim moda düşkünlüğüm var değil mi?
Evet.
Benim moda düşkünlüğüm var. Ben modayla hesaplaşmayacağım. Bizim hatamız burada. Oturuyor, modayla hesaplaşıyor. İşte şu şapka bir moda diyor. Hayır. Benim bu modaya bağlılığımı, benim modaya olan arzumu, nefis arzuyla kendini ortaya çıkartır. Nefsimin modaya arzulaması, bu isteği, yani şehvet, bunu ben sorgulayacağım.
Şehvet diyoruz değil mi? Yani modaya olan
istek,
şey,
istek arzu. İstekle. Şey.
Evet.
Yani nesneyi değil,
evet.
Nesneye gitmeyeceğiz. Öznelleşerek bakacağız. Yani bu şapka benimle duruyor. Şapkanın şekliyle uğraşma. Benim bu şapkaya düşkünlüğümü sorgulamam lazım.
Evet.
Biz nefsini sorgula deyince biz yediğimiz yemekleri sorguluyoruz, parayı sorguluyoruz, altını gümüşü, efendim apartmanları, villaları, dünya düşkünlüğünü, siyasi erki, milletvekili, bakan, dekan, bunlar olmayı sorguluyor değil. Bu mevkilere duyduğumuz yönelişler, bunlara duyduğumuz arzular, istekler, şehvetler, bunlar hepsi bir şehvet. Hep işte o şehvetin kendisini sorgulayacaktım. Bu şehvet bana nereden geliyor? Geçen anlatırken böyle söylemiştim.
Evet.
Şimdi benim sen cimri olduğumu söylüyorsun ve bana kızıyorsun. Aslında sen bana kızmıyorsun. Sen kendine kızıyorsun. Çünkü benim cebime elimi atıp da cömertlik gösterisi olarak 100 lira vermemi bekliyordum. Ben sana 10 lira verdim. Ve evet. Kızdın sen bana.
Evet.
Hayır kızma. Çünkü cimrilik, ben sana aynalık vazifesi yaptım. Sen bende kendini gördün. Sende cimrilik var. Yok efendim ben cebimden çok para çıkartıyorum, veriyorum diyorsun sen. Hayır, sen alim bir adamsın. Sen bilgili bir adamsın. Sen bilen birisin. Sen, ilmin senin sermayen.
Evet.
3 tane talebe alıp da, oturup da İmam-ı Taftezani'nin Şerki Akaidini okutsan odanda olmaz mı?
Evet.
İlminin zekatı olsa olmaz mı?
Tabii.
Sende de, bende para cimriliği varsa, sende de ilim cimriliği var.
Yani bir aynı oluyor yani o.
Burada sende de cimrilik var, bende de. Ama bende para açısından var, sende de ilim açısından. Kimseye dağıtmıyorsun. Ben de parayı dağıtmıyorum kimseye.
Evet.
Oturacağız, ilmi değil de, yani objesini değil de, nesnesini değil de, süjesini, öznesini, yani bu modanın bizde özne olarak iz düşümüne onunla hesaplaşacağız. O da bizim içimizde. Şu şapka bak benim dışımda. Ona duyduğum arzu benim içimde. O içimde duyduğum arzuya nefis deniliyor. Onunla ben hesaplaşırsam o evet. Zaman Allah'ı bilirim. Yani la ilahe illallah'ın la ilahesiyle yüzleşmek. Ürettiğimiz ne kadar çok ilahlar var. Onları la ile silemezseniz, la ile onlarla yüzleşemezseniz, okuyamazsanız o zaman nefsinizin altında ezilirsiniz. Nefsini tanıyamazsanız, la ilahiyi tanımazsanız illallah'a geçemezsiniz. İnsanlar hep la ilahesiz illallah diyorlar. Problem burada. Kelime-i tevhid la ilahesi var, illallahı var. Hep yarım tevhid var bu devirde. Onun için insanlar münafık. Daraldığı yerde Allah'ı inkar ediyor. Daraldığı yerde şeriatı inkar ediyor. Daraldığı yerde içki iç diyor. Daraldığı yerde başını aç diyor.
Evet.
Yani la ilahe illallah yok. Bütünlük bozuluyor. Bozulduğu için de yarı Müslüman aynı zamanda şizofrendir. Kişiliğin, şuurun ortaya ikiye bölündüğü insan tipolojisidir ve hastadır. Müslümanlar bu bakımdan tevhid tam gerçekleştiremeyince, insanlık bütünlüğünü elde edemeyince, evet, şizofreniya yaşıyor. Bütün Müslümanların çoğu, %90'ı neredeyse böyle bugün. İçi dışarıdan görünen, dışarısı içeriden görünen, olduğu gibi görünen, göründüğü gibi olan Müslüman bu devirde çok az. Kimseye güvenemiyorsun.
Evet.
Ne kıldığı namazı içselleştirebiliyor, ne zikri içselleştirebiliyor, ne Allah'ı yanına getirebiliyor. Benim yanımda bir başka, kendi başına Allah'la iken bambaşka. İçi başka, dışı başka. Yani dolayısıyla şizofren, yani münafık. Münafıklık yani hasta yani oluyor. Evet,
münafık.
Allah muhafaza buyursun.
Allah muhafaza buyursun.
İşte şeyhin vermiş olduğu zikir vazifelerini yapan bir insanda bu şahsiyet bütünlüğü meydana gelir. Kalbine Allah nakşolun. Çünkü kainatın merkezinde Vahidül Kahhar olan bir Allah vardır.
Evet.
O Vahidül Kahhar olan Allah'ın etrafında bizler varız. O zaman Allah'ın etrafında kendimizi şekillendireceğiz. Neye göre? Paraya göre değil, Fenerbahçe'ye göre değil, bilgisayar oyunlarına göre değil, kadına göre değil, altına gümüşe göre değil, modaya göre değil, Allah'a göre şekillendireceğiz. Merkez Allah olacak. Veli zikrullahu ekberu. En büyük şey Allah'ı hatırlamaktır. Hatırlamak da kalbi bir ameldir. Hatırlandığı zaman Allah kelimesinde bir power vardır.
Evet.
Sultan diyor Kur'an tabiriyle. Allah kelimesinde sultan. Kalbinde bir güç yapılanması hissediyorsun. O güç sana rahatlama getiriyor. Relax oluyorsun. Huzur buluyorsun. Mutmainnil kulub oluyorsun. Ela bi zikrillahi tatmainnil kulubu yaşıyorsun. Zikirle kalbin rahatlaması, güçlenmesi, kuvvetlenmesi, ayakta durması.
İşte Allah dostları için ya, korku yoktur, hüzün de yoktur, evet, dedikleri herhalde o hocam o olmuş, evet, oluyor değil mi hocam? Yani o noktada insan çevredeki şeylerden tesir almıyor. Sadece Allah'ı düşünüyor.
Bir mal eline geldiği zaman da, elinden bir mal çıktığı zaman da nötr. Geliyor, kahrı hoş, lütfu hoş diyor. Elinden çıkıyor, kahrı hoş diyor. Yani Allah'ın kahrı da, lütfu da ikisinin karşısında huzurunu koruyor, hoşluğu koruyor. Mühim olan o işte.
Evet.
Ve bunu anlatması son derece kolay. Ama yaşamaya gelince bunu herkes başaramıyor maalesef.
Evet. Hocam Esad Efendi Hazretleri bu la ilahe illallah diyenler cennete girer hadisini örnek veriyor. Ve buna bakarak evliyaya muhabbeti olmadan, onların şefaatini önemsemeden işte la ilahe illallah deyip cennete girelim şeklinde bir düşüncenin doğru olmadığını ifade ediyor.
Tabii şöyle, yani bir evliya demek az önce anlattığımız şahsiyet bütünlüğünü la ilahe illallah tevhidi çevresinde oluşturan insan, az önce anlattık.
Evet.
Kahrına da lütfuna da hoş diyebilen ve kendi ilahlarıyla, ürettiği, türettiği ilahlarıyla yüzleşebilen, hesaplaşabilen insandır. Biz ilahlarımızın farkında değiliz ki.
Evet.
O farkındalık yok ki. Bir ürettiğimiz ilah var mı? Bunun farkına varacağız. Ondan sonra onunla uğraşacağız. O yönümüzü terbiye edeceğiz. O yönümüzü düzelteceğiz. Evliyalar la ilahe illallah'ın yaşayan bir timsalidirler. La ilahe illallah kelimesini tanımadan önce onu ahlak olarak yaşayan insanları sevmek lazım.
Evet.
Onlar la ilahe illallah'ı bakış olarak, tutuş olarak, düşünce olarak, zihniyet olarak, kalpsel olarak, iman olarak, amel olarak nasıl gerçekleştirmiş? Onların o hayatını sevmek, la ilahe illallah'ı sevmek demektir.
Tabii.
Tabii gerçek evliyayı kastediyoruz biz.
Evliyallah.
Uyduruk pseudo. Uyduruk evliyaları kastetmiyoruz. Gerçekten fena fillah makamına ermiş, gözünden mal sevgisi silinmiş, mal değil, malı kaybetmiş değil.
Mal sevgisi.
Mal sevgisini tüketmiş, evlat sevgisini tüketmiş. Yani onları tüketme değil, terbiye etmiş, bu cümle daha uygun.
Terbiye etmek tabii.
Yani Allah'ı ve Resulü sevin diyor Peygamberimiz. Malınızı, çocuğunuzu, hanımınızı sevin. Ama Allah ve Resulüne ayet-i kerimeye göre Allah'ı ve Resulü ehabbu ile ileyküm. Ayet-i kerimesine göre Allah'la beni çok seveceksin ama malını, çoluğunu, çocuğunu, hanımını benden ve Allah'tan çok sevmeyeceksin. Manası bu. O sevgi var. Buna Allah ve Resulünden başka sevgilerin terbiye edilmesi anlamına geliyor. Buna da ihtiyaç var. Çünkü siz malı, çoluğu çocuğu, parayı, altını, gümüşü, hanımınızı Allah'tan ve Resulü'nden çok severseniz, yani onları putlaştırırsanız,
evet,
hanımınızı, çocuğunuzu, paranızı ilah haline getirirseniz, çok severseniz, az sevdiğiniz Allah ve Resulü'nü malınız uğruna feda edersiniz.
Evet, Allah korusun.
Bir yerden haram mal gelecek. Vallahi billahi diye yemin edebilir, Allah'a harcayabilirsin. Çünkü evet, merkezde senin paran var. Parayı merkez almışsın. Allah'ı çevreye etmişsin. Dolayısıyla para senin için put olmuş. Ve Allah'ı Resulü'nü harcıyorsun. Allah ve Resulü'nü merkeze alabilirsen, paranı Allah için harcayabilirsin rahatlıkla.
Evet.
Bütün mesele bu. İşte Evliyaullah bunu yapmıştır. Onun için korku morku bitmiştir. Hesaplaşmasını Allah'la yapmış. Yaptığı hesaplaşmanın da sonuna gelmiş ve hesaplaşmasını da bitirmiştir. Onun için La İlahe İllallah'ı da seveceğiz. Bunu gerçekleştiren Evliya'yı da seveceğiz.
Evet.
Evet.
Hocam Esat Efendi Hazretleri diyor ki dünyada en büyük muvaffakiyet şefkatli bir dost, lütuf ve ihsan sahibi, gerçekten seven bir arkadaşa sahip olmaktan ibarettir diyor. Yani bir dostu, ondan sonra bu dünyada Allah için birbirini seven arkadaşı ne kadar önemli olduğunu ifade ediyor. Bunu tabii mürşit ve evliyaya olan muhabbetle alakalı olarak da ifade ediyor. Demek ki bu dünyada yani bu sevgi esas, kişiyi Allah'a götüren bir dost esas. Bu manada neler söylenebilir hocam?
Tabii. Bir kimsenin mürşidi onun en şefkatli dostudur. Bir kimsenin mürşidi lütuf ve ihsan sahibi, gerçekten sevenidir.
Evet.
Yani onun ashabıdır, sahibidir, yani arkadaşıdır. İşte fenafillah makamına ermiş bir insanla beraber olmak zamanla onun ahlakıyla ahlaklanmayı gerektirir.
Yani sevdiğimiz insanlar bazı Allah'a götürüyor, bazen seviyorsunuz, yanlış yollara götürüyor yani sevdiğiniz kişiler.
Parayı seven yüzünün şekli, kalbinin şekli, düşüncesinin şekli, hayatının şekli, algılarının şekli, düşüncelerinin şekli, zihniyetinin oluşumu ve şekli paraya benziyor.
Evet.
Ama Allah'la şekillenen, Allah'ın boyasıyla boyanan insanda davranışları, düşünceleri, hisleri, duyguları, her şeyi Allah'a dönüşüyor. Yani her şeyi Allah'a benziyor. Onun için hadis-i şerifte Ahmed İbn Hanbel'in de anlattığı gibi hadis-i şerifte evliya bakıldığı zaman Allah'ı hatırlatandır.
Yani yüzüne baktığınız zaman
Allah'ı hatırlatan kişidir diyor. Çünkü La İlahe İllallah'ı gerçekleştirmiştir ondan
evet,
dolayı.
Evet.
Zaten burada şöyle bir şey var.
Evet.
El mer'u ala dini halilihi hadis-i şerifine göre kişi samimi kurduğu insanın diniyle dinlenir. Sen bana arkadaşını söyle, senin gittiği yolu sana söyleyeyim. Senin gittiğin yolu sana söyleyeyim. Onun için sadıklarla beraber olun. İlim adamlarıyla beraber olun. Hikmet erbabıyla beraber olun. Dünyada en çok beraberliğiniz kimler? En çok kimin kitabını okuyorsun? En çok kimi dinliyorsun? En çok kimi izliyorsun? En çok kimin yanına varıyorsun? En çok kiminle konuşuyorsun? Ahirette de onunla beraber olacaksın. Evet. Kişinin okuduğu, tanıştığı, görüştüğü, buluştuğu, sohbetinde bulunduğu kimse sevdiği kimsedir. Ahirette onunla olacağın için konuşacağına, arkadaşlık kuracağına, yakınlık kuracağın insanlara çok dikkat etmen lazım. Dünyada kiminle oluyorsan ahiretteki arkadaşlar ne olacak?
Evet.
Bir kumarcıyla, bir içkiciyle ahirette beraber olmak sana fayda var mı? Fayda sağlar mı? Sağlamaz. Ama bir Allah dostuyla beraber olman mutlaka bir faydası olacaktır. El mer'u yuhşeru ma'a men ahabba. Demek ki sevgi ahirette kiminle arkadaşlık olacağımızı belirleyen biricik ölçüt, biricik kriter.
Evet.
İşte bunu çok önemli, bu psikolojik değerlendirmesi de bunların yapılıyor. O William James'in böyle sadakat psikolojisi olduğunu hatırlıyorum. Orada öyle bir cümlesi vardı. Yani insanın böyle samimiyet duyduğu kişilere yaklaşmasının esas sebebi, samimiyet duyduğu insanlara yaklaşmasının sebebi o insana olan ihtiyacından dolayıdır. Biz büyük insanlara ihtiyacımız olduğu için yakın oluyoruz. Uzak durman senin ihtiyacın yok anlamına geliyor.
Yani istina hali olmuş.
İstina hali. Ve bunda da gizli bir kibir var.
Evet.
Bu şekilde buna yakın bir takım görüşmeler William James'in psikolojisi açısından bir takım güzel bir makalesinde bir açıklama yapmış. O sadakat psikolojisi üzerine, özellikle dinde sadakat meselesi. Sıddık arkadaş demektir ya.
Evet.
Ama samimi arkadaş, sadık-ı hamim onu kastediyor. Şüphesiz ki bir kimse ihtiyaç duyduğu güzel ahlak sahibi bir Allah dostuna veyahut da ideal insana yakın olduğu zaman onun rengini alır, onun şeklini alır, onun şekliyle şekillenir, onun rengiyle renklenir ve yani o olur. Ya ben, sen, sen, ben demektir. Sonunda bu ikiliğin kalktığı dostluklar, aşkın bütünleştirdiği, sevginin bütünleştirdiği arkadaşlıklar, aynı ideale inanmak, aynı yolu izlemek, bunun getirmiş olduğu insandaki ruh huzuru dünyada hiçbir şeyle satın alınamaz, hiçbir yerde de kolay kolay bulunamaz.
Evet. Muhterem hocam, daha önceki programlarımızda dergâhta yetişen hafızlar, dergâhın hafızları ile alakalı bilgiler vermiştiniz. Bu daha çok Kelami dergâhına kimler uğrardı? Bunların en azından bazılarının isimlerinden dinleyicilerimize bahsedebilir misiniz? Anlatabilir misiniz?
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Tabi dergaha şimdi Şehremini semtinde bir iki katlı veya üç katlı bir bina, dergahın yerine böyle bir bina var şu anda Şehremin'de.
Evet. Kelami dergahı.
Kelami dergahı, Kadiri dergahı. O tekaya, İstanbul tekayası, zevayası ile ilgili bir kaynak kitapta Halveti diye gösteriyor. O dergahı kuran ama Halveti değil, Kadiri esas.
Tabii.
Arabistan'dan gelmiş, kurmuş ve Kadiri. Tabii dergahlar biliyorsunuz kapıları açık olur. Gelene niye geldin diye soru sormak yok, yasak.
Evet.
Gidene de niye gidiyorsun diye soru sorulmaz. Sadece onu getiren ne, onu götüren ne, ona bakılır. Yani gelişinde Allah'ın nasıl getirdiğini, bunu görmeye çalışır. Manevi yol da böyle. Bu yola senin intisabın, Ahmet'in intisabı, maneviyat yoluna falanca arkadaşın intisabı, bunlar hep sekonder unsurlar. İkincil unsurlar. Birincil unsur, seni Allah nereden avladı?
Evet.
Nereden? Adam ben ateistim dedi. İsmi de Cem imiş galiba. Hoşuma da gitti, muhterem bir zat. Yalova'da dergahı var. Efendim söyleyeyim, babam dedi Amerikalı, annem Türk dedi. Bir ara dedi Allah'ı inkar ettim, ateist oldum dedi. Böyle sabahleyin böyle yarı alacak karanlık, böyle yolda giderken uzaklardan bir ses geldi, ezandı diyor. Ondan sonra güneş tarafında bir beyazlık gözüktü diyor. Ondan sonra serçeler uçuşmaya başladı diyor. Kumrular hu hu demeye başladı diyor.
Evet.
Böyle hafif bir rüzgar senfoni gibi belli bir makamda esmeye başladı. Ondan sonra bütün ezanlar başladı. Kuşların da ahengi başladı. Horozlar da ötmeye başladı. Bir canlılık geldi. Bazı köpekler havlamaya başladı. Bu bir, yani müzikten anlayanlar için, bir şef var. Şefin önünde büyük bir müzik icra edenler grubu var.
Orkestra.
Şey, orkestra gibi. Bir baktım diyor, bir orkestra şefinin elinden çıkmış gibi kuşlar, kediler, köpekler, hayvanlar, rüzgar, ağaçlar, ezan sesleri, hışırtılar ve kalpte meydana gelen bir rahatlama.
Ya, müthiş bir ahenk var ya. Yani.
Ve gözünden iki yaş geldi. İki damla gözyaşı geldi. Allah var dedi. Bir şey diyemedim ondan sonra dedi. Bu kadarını söylemişim diyor. Bu kadarını söylemişim. Allah var. Ve ağladım diyor. Halbuki iyi bir ateistim ben diyor.
Evet.
Şu kozmik dünya sahnesinde sergilenen bu muazzam musiki, zikrullah, kainatın Allah'ı zikredisi. Bunu hissedince bu orkestranın şefinin bu yönetişine hayran kaldım diyor.
Evet.
Yani bayağı da hoşuma gitti. İşte Esad Erbil Hazretleri gönül avcısıydı. Çekmiş olduğu aşk oku yayda.
Evet.
Çekiyor. Kim vurursa o geliyor. İşte profesör geliyor. Hafızlar geliyor. Ama çoğunluk İstanbul entelektüelleri.
Evet.
Hep entelektüel kesim. Çünkü tasavvuf çok üst bir şey. Üst bir akıl. Yani mutlaka biraz mürekkep yalamış olmak lazım. Yani okumuş insanların daha çok ihtiyacı var. Yani manavın, bakkalın, yoğurtçunun, demircinin, bakırcının, kunduracının, marangozun pek tarikata ihtiyacı yok. Yani düşünce olarak basit hayat yaşayan insanlar, onların hepsi cennete gidecek.
Evet.
Onlar, o cennetler onları oyalar. Ama bir üst tabakaya çıkıp da öldükten sonra Allah'la oyalanmak, Allah'la sohbet etmek, Allah'ı seyretmek, Allah'la vakit geçirmek, Allah'ın huzurunda bulunmak, Allah'ın toplantısına katılmak, Rabbimizi görmek. Evet. Bu okumuş, entelektüel, üst zevk sahipleri. Ve dikkat ederseniz Kur'an-ı Kerim'de cennet anlatılırken en alt tabakadaki insanların zevkine göre anlatılıyor. Yeme, içme, huriler, işte tatlılık, güzellik, musiki, hizmetkarlar vesaireler, evet, yastıklar, koltuklar, bunlar cennette avam tabakasının cennetini anlatıyor. İşte Kur'an-ı Kerim'de avam tabakasının cenneti anlatılıyor. Zaten Kur'an-ı Kerim bütün insanlar anlasın diye insanın avamı nasıl göz önünde tutulmuş. Öyle anlaşılıyor çünkü Kur'an-ı Kerim bütünden o.
Evet.
İfade ettiği daha üst manaları içlerinden çıkacak %10 kişi. Vasili Kandinsky'nin ifade ettiği %10 havas tabakası vardır. Elit okumuş, her insan okumuş ve anlayışlı ve kalbi açık değildir. Tefsir profesörüdür, tasavvufun dilini anlamıyor. Maneviyat dilini bilmiyor. Hadis profesörü maneviyat dilini bilmiyor. Basit bir çöpçü bilebiliyor icabında. Bunlar, bu elitler Allah tarafından seçilir, %10'dur. Tasavvufa girip, normal dersleri bitirip, en son murakabeye muhabbeti elde edip, ettikten sonra birinci fena, ikinci fena, üçüncü ve dördüncü fenayı yaşayan insan entelektüel insandır. Ya tamama ermiş. Entelleksiya, Latince tabiri bu. Tamam, itmam ve ikmal olmuş oluyor. Çok kitap okuyan entelektüel denmez. Kendi şahsiyet yapının kategorilerindeki, şahsiyetinin kontenjanlarındaki o kapalı bulunan insanlık hazinelerini açan Allah'ın esma-i hüsnalarını ahlak olarak ortaya çıkarıp Allah'ın ahlakıyla ahlaklanan, ahlaken kemale ve tamama ermiş olan insanlar, işte onlar entelektüel insanlardır. Bunlar %10'dur ve bunlar Allah tarafından seçilmiştir. Onun için tasavvuf yoluna bütün insanlar gelsin diye uğraşmayın. Allah'ın seçtikleri geleceği için kim seçmiş? Dergahın kapısından kim giriyor? Vallahi ben de bilmiyorum kim geliyor ama kimin getirdiğini biliyorum. Acaba onu nereden avladı? Az önceki Cem Efendi'yi sabah ezan avlamış.
Evet.
Kimisini bir karınca, topal karınca avlamış. Kimisini sevgilisiyle buluşmak üzere giren eski sufilerden birisi.
Evet.
İşte bakmış ki herhalde Maruf-ı Kerhi olacak. Tam aklıma gelmiyor şu anda. Yaşlanınca unutuyorum yani, kusura kalmayın.
Estağfurullah.
Böyle biraz şeylik yaparmış. Yani yol kesiciliği falan filan. Sevgilisiyle buluşacak. O duvardan tam atlayacak. Sevgilisinin evine gireceği sırada duvarın üzerindeyken birisi teheccüd vaktinde yüksek sesle Kur'an okuyor.
Fudayl bin İyad.
Ha, Fudayl bin İyad.
Evet, Fudayl bin İyad.
Önce bir aşkıyaymış.
Evet.
Kervan keser mi? Kervanların yollarını kesermiş. Diyor ki orada ayet-i kerimede elem ye'ninillezine amenu en tahşa'a gulubuhum. O inananların kalbi Allah için ne zaman ürperecek? Daha zamanı gelmedi mi? İnananlara sesleniyor. Ben inanıyorum diyor ama kalbim yüz ürpermiyor. Allah kalbi ürpermek gibi incelikten bahsediyor. Ben şu anda zinaya gidiyorum diyor.
Evet.
Titriyor. Öbür tarafa atlayayım mı, atlamayayım mı? Bu ayet-i kerime dinliyor. Bu ayet avlıyor. İşte ve dönüyor, dönüş yapıyor. Aynen. Duvarın öbür tarafına, duvarın zina tarafına atlamıyor. Duvarın Allah tarafına atlıyor. İşte herkes bir yerden avlanıyor. Kimi babası ölüyor, evet, ibret alıyor. Ondan sonra dergaha geliyor. Gelmeyen de gelmiyor. Göndermiyor Allah. Herkesi istemiyor ki. Yani Allah dostu olmak herkese... O başkaları para dostu olur, arkadaş dostu, ilim putlaşmıştır. İlme çok düşkün olur, ilim putlaşmıştır.
Evet.
O da bir ilim de bir Allah'laşma. O da öyleleri de var. İlmi putlaştıran çok bu devirde. Bir de hizmeti putlaştıranlar çok. İşte dolayısıyla her tür insan geliyor. Basit bir kasap Ahmet Efendi de geliyor. İşte Mehmet Ali Ayni gibi bir profesör de geliyor.
Yani bir kas sistemi yok yani.
Yok kas sistemi yok.
İlle de şu gelecek falan diyor böyle.
Artılı eksili böyle şey yapar. Heterojen bir yapı var.
Nasibi olan geliyor.
Nasibi yani. Olan geliyor. Evet. Herkes bir şeyden bir şey alıp geliyor.
Evet veya ihtiyacı olan geliyor.
En çok ulema. Evet. Sami Efendi Hazretleri. Hukuk fakültesi mezunu. Hukukçu. Atlayıp geliyor.
Evet.
Bitti. Onda direkt Allah'ın zatının tesiri var. O tesirle gelmiş.
Evet.
Efendime söyleyeyim. Kavak imamı Hulusi Efendi mesela. Sütlüce imamı Ömer Efendi. Molla Said Nursi. Ya ben diyor Hasip Efendi dergahdayken bunlar geliyordu diyor.
Evet.
Hizmet ederken dergahdayken bu zatlar geliyordu. Said Nursi Hazretleri geliyordu diyor. Hoca Tayfur Efendi geliyordu diyor. Kastamonulu Hafız Nuri Efendi.
Evet.
Trabzonlu Süleyman Efendi, Lütfü Efendi, Kayseri Dersi Amı Hafız Abdullah Efendi, Konya Reisül Kurrası Konyalı Hafız Efendi, İstanbul Reisül Kurrası Hafız Hayrullah Efendi, Hoca Yusuf Efendi, Fatih Dersi Amı Hafız Abdullah Efendi.
Evet.
Bunların hepsini tanırım, hepsi icazetliydi.
Hepsinde icazeti varmış.
Hepsinde icazet vardı.
Yani.
Benim de yani... Halifelerini Esad Elbi Hazretlerinin tespit etmeye çalıştım. 34 yıllık hayatım boyunca Esad Elbi Hazretleri çalıştım. Halife sayısı yaklaşık yani 40'a yakın bir isim buldum da.
Evet.
40'a yakın bir isim buldum. Fakat bu sayının ben şahsen Irak'ı, Avrupa'yı, Anadolu'nun bilmediklerimiz yerleri, daha da başka bilmediğimiz yerleri hesaba katarsak kesinlikle 70 veya 80 tane halifesi olduğuna inanıyorum şahsen.
Bayağı bir adam yetiştirmiş,
evet,
yani.
Evet. Mesela Münir Paşa, eski Paris Büyükelçisi Münir Paşa.
Evet.
Ve hanımı Hristiyanmış. Bir gece diyor dergahın kapısı çaldı diyor. Koştum baktım diyor. Münir Paşa'nın hanımı ağlıyor diyor. Faytonu kendi köşklerindeki faytonuyla gelmiş diyor. Faytoncusu kapının önünde bekliyor diyor.
Evet.
Ve dergahın kapısını yumrukluyor. Hoş geldin abla dedim diyor. Beni Esad Elbi Hazretleri görüştür dedi diyor. Ben Müslüman olacağım dedi diyor. Ağlıyor. Hristiyan kadın. Münir Paşa'nın hanımı.
Evet.
Hemen Esad Elbi Hazretleri'ne gecenin teheccüd vakti bu da. Efendim böyle böyle Münir Efendi'nin hanımı Müslüman olacağım diye gelmiş. Müslüman, tamam evladım diyor. Onu bizim yukarıda odamıza getir diyor. Sen de hazır ol diyor. Ağlayarak diyor şeyhin önü diyor. Ben de diyor İslamiyet'i kabul etmesi geciktim. Geceleyin rüyamda gözüktünüz. Peygamberimizi gördüm. Ve siz peygamberimize dediniz ki bu da Müslüman olacak ya Resulallah. Bir dua edin. Peygamberim dua etti. Ve orada Müslüman oldum diyor. Uyandım. Dergaha geldim diyor.
Allah Allah.
Böyle bir, buna benzer işte bir rüya görmüş Münir Paşa'nın hanımı.
Evet.
Evladım diyor inşallah sizin için böyle hayırlı olacak. Allah yeni dininizi mübarek etsin. İnşallah Hazreti Muhammed'in şefaatine nail olursunuz diyor. Ve orada kelime-i şehadet getirerek Münir Paşa'nın hanımı Müslüman oluyor. Yani böyleleri de çok. Yani bunlara akıl sığır erdirmek mümkün değil.
Evet.
Gazi Muhammed Muhtar Paşa. Yani Mahmut Muhtar Paşa daha doğrusu.
Evet.
Ve onun aşı hanımı Nimet Hanım. Çok Esad Erbil Hazretleri'ne çok aşırı bağlı bir hanımefendi. Kocası sadrazam, yani başvekil Osmanlı devrinde. Öyle bir insan. Nimet Hanım.
Evet.
Profesör Mehmet Ali Ayni, Profesör Ferit Kam, Büyük Millet Meclisi'nden bazı milletvekilleri, üst seviyeden subaylar vesaire dergahın devamlılarındandı. Şem-i can yandıkça pervaneler uçuşur, cümle alem baş eğer dergaha koşuşur. Bismillahi. Ben Altınoluk dergisinde Kelami dergahında tefsir dersleri,
evet,
Kur'an-ı Kerim tilavetleri ve hafızlar diye 3 bölümlük bir yazı hazırladım. Sanırım bu ay yayınlandı o. Aralık'ta da ikincisi, Ocak'ta da üçüncüsü ve sonuncusu yayınlanacak.
İnşallah.
Ve dergahın özellikle Kur'an merkezli böyle bir yapısı söz konusu. Ağırlıklı bir şekilde Kur'an merkezli bir yapısı vardı. Kelami dergahının böyle bir özelliği var.
Evet.
İşte orada da Abdurrahman Efendi'yi görüyoruz. Daha yeni, yakınlarda vefat etti biliyorsunuz. Abdurrahman Gürses Efendi. Ya. Abaza idi o biliyorsunuz. Mübarek bir zat. Müheykel bir zattı. Beyazıt Camisi'ni 30 sene küsur neyse imamlık yapmış. Reisul Kurra oydu yani. İsmail Biçerler yetiştiren o külliye, Haseki, evet, ilk defa o müesseseler açıldığında omuz veren, ya 100 yaşını geçti yaşı. Dergahın imamıydı o mesela.
Evet.
Abdurrauf Efendi Düzceli onun hocasıydı. O da ona intisaplı bir de halifeydi aynı zamanda. Hafız Tami meşhur. İstanbul'un, İstanbul çevresinin gelmiş geçmiş en güzel sesli hafızı o. Öylesine ki bir gece hep seher vakti Kur'an okurmuş. Onu da hayatını bir kaleme alacağım da.
İnşallah.
Meşhur Ateş İlahisi'ni besteleyen büyük Hafız Sami bu.
Evet.
O da mesela dergaha devamlı geliyor. Bir gece böyle tam böyle okuyor. Kur'an-ı Kerim okuyor. Kur'an-ı Kerim okurken ağaç dallarına gelen, ağaç dallarına konan bülbüller şakamaya başlıyor.
Evet.
Yani kuşlar abi geceleyin görmez. Bunu en az orada bulunan 30-40 kişi şahit olmuş mesela. Öyle bir olay. Ali Rıza Saman kendisini sordum. Siz gerçekten Kur'an-ı Kerim okurken böyle ağaçların dallarına bülbüller geldiler, kondular ve böyle çığlık çığlığa senin sesini dinlediler. Evet evladım, öyle bir olmuştu diyor. Kelam-ı Dirgahı'nda da okuduğunda, Kelam-ı Dirgahı'nda okuduğunda işte Ali Rıza Saman anlatıyor. Öylesine ki dervişler kendilerinden geçtiler diyor. Kendilerini yerden yere attılar diyor. Neredeyse kendilerini parça parça edeceklerdi diyor. Öyle bir etkilendi ki dervişler diyor. Sanki yer gök birbirine karıştı diyor. Esad Erbil Hazretleri La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyerek Kur'an tilavetine El Fatiha deyip sona erdirdi.
Erdirdi yoksa. Evet.
Millet neredeyse parça parça olacaktı diyor. Yani o zaman iman varmış. Şimdi en güzel hafızlar okuyor, tesir edemiyor. En imanlı hafız okuyor, etkilenen Müslüman kalmadı. Okuyanda da hayır yok, dinleyende de hayır yok.
Evet.
Eskiden ben yaşım 65, Kur'an okurken Allah diye bağıranları çok hatırlıyorum. Gözünden yaş gelenler, hüngür hüngür ağlayanlar, bunları biz çok gördük. Haram çoğaldı, gözden yaşlar akmıyor artık. Cebimizde Mastercard'ı, Visa kartları, yolumuz hep bankaya düşüyor. Hep faiz yiyoruz. Kalpler artık ürpermiyor. Çünkü haram bedene feyiz inmez.
Evet.
Buralardan ve nerelerden, televizyonlardan, o kötü kötü sahnelerden, internetlerden, oyunlardan, harama bakmaktan, kötü söz konuşmaktan, kötü arkadaşlardan, maneviyat ve feyiz merkezlerinden uzak kalmaktan dolayı kalpler iyice karardı. Zaman uzadı, kalpler karardı. Ne zaman kalplerin saflaşacağı gün gelecek? Ne zaman saf Müslümanları göreceğiz? Nerede o ağlayan Müslümanlar? Nerede o heyecandan titreyenler? Bunlar kalmadı artık.
Kur'an-ı Kerim bile tesir etmez oldu yani.
Etmiyor. Ne okuyan okuyabiliyor. Evet. Yani okuyor, tecvidli, çok güzel. Yedi yani ala sebatı ahrufin. Kur'an-ı Kerim'i 7 vücuh üzere, 7 kıraat üzere okuyor. 10 kıraat üzere okuyor. Ama yani Kur'an gırtlaktan aşağı inmiyor. Okuyan Allah'a okuyacak. Ya Rabbi beni sen dinle. Şu anda televizyonda okuyorum, beni 10 milyon dinliyor. Beni 10 milyon değil, beni sen dinliyorsun. Sana okuyorum ya Rabbi. Bu ihlası alacaksın. Vücudunu da haramla beslemeyeceksin, helalle besleyeceksin. Geceleyin teheccüdlerde de peygamberimiz gibi gözyaşı dökeceksin. Zikir ehli olacaksın. Duyan bir kalbin olacak. Ondan sonra oku Kur'an-ı Kerim'i.
Evet.
İşte Hafız Abdurrahman Efendi böyleydi.
İnşallah o şekilde okuyan, o şekilde dinleyenlerden oluruz yani, hocam inşallah.
Kelam dergahında çok süper insanlar yetişmiş.
Evet.
Çok süper insanlar yetişmiş. Yani ben kendimi dönüyorum, bakıyorum. Yani ben kendimi beğenmiyorum şahsen.
Estağfurullah.
Yani kendimi ben beğenmiyorum. Yani ben derviş değilim. Ben derviş değilim. Bana derviş diyenler yanlış söylüyor. Ben daha olamadım. Kalp dersinde bile değilim ben daha. Bazılar kalp dersindeyim diyor. Biz oraya da gelemedik daha. Sonumuz ne olacak bilemiyorum.
Hocam Allah razı olsun. İstifade ediyoruz. Teşekkür ederiz. Muhterem dinleyenler, hocamıza teşekkür ediyoruz. Bir sonraki programda tekrar buluşmak ümidiyle efendim. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın efendim.